Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, bir Mevlana'dan Mesajlar programında daha sizlerle beraberiz. Profesör Doktor Ali Namlı Bey'le beraber huzurlarınıza Mesnevi Şerif'ten güzel beyitleri arz etmeye çalışıyoruz. Evet Ali'cim, hoş geldin.
Ehlen ve sehlen hocam, siz de hoş geldiniz.
Allah razı olsun. Haçtan sonra bir de siz Sıla-i Rahim'i yaptınız. Bizim memleketlerimizin kokusunu aldınız.
Siz bizden önce yaptınız ama hocam, siz
Allah,
maşallah
Allah.
Hızlı her tarafı yetişiyorsunuz.
Allah razı olsun. 120'den başlayalım dedim ben. Gerçi burayı bir okumuştuk ama dün değerlendirirken çok kıymetli, bana göre benim için çok kıymetli olduğuna inandığım yorumları burada yapmış. Şöyle diyor: Hud garibi der cihan çun şems nist. Bak diyor, bak dünyada güneş gibi acayip bir şey yoktur. Hayret edilecek güneş gibi bir varlık yoktur. Fakat şems-i can bakist. Can güneşi bakidir. Ura emnist. Emnist. Emsnist. Bak, can güneşi için dün yoktur. Düne itibar da yoktur. Can güneşi dediğimiz ne? Ruhumuz esasında. Burada garibi, hani böyle cihanda güneş gibi garip, acayip bir varlık yoktur derken, oradaki garibi güzel bir yorumluyor. Diyorlar ki garip esasında Allah'tan ayrılıp da bu dünya zindanına düşen insan
gurbettedir. Vatanından dünyada cüda olana garip, evet, deniyor genelde hocam.
Ama burada esas bu gurbet anlayışı benim çok hoşuma gitti. Yani boynu bükük olmak, garip kalmak, yalnız kalmak. Esas Allah'tan ayrı kalmak. En büyük gaflet Allah'tan habersiz yaşamak. O yüzden zaten hubbül vatan minel iman derken, insanın kopup geldiği asıl vatanına özlem duyması imandandır. Tabii bu burada Sıla-i Rahim dediğimiz kendi memleketimiz, çocukluğumuzun geçtiği yerler, annemiz, babamız, hatıralarımızın hala canlı olduğu yerler. Oralara gittiği zaman insan bir nostaljik bir duyguya bürünüyor. Sanki geçmişe dönüyorsunuz. Bir zaman yolculuğuna giriyorsunuz. O yüzden insan sanki yenileniyor.
Garip kelimesinde hocam bir de eşi benzeri olmamak gibi bir manası var. Yani
teklik. Hiç.
Cenab-ı Hak da çok zahir olduğu halde, güneş de çok zahir. Yani güneş için bir delil aramaya gerek olmadığı gibi Cenab-ı Hak da o kadar aşırı zahir ki, efendim, kesreti zuhurundan, hani zuhuru perde olmuştur zuhura.
Evet ya.
Gözü olan delil ister mi nura diye
çok
öyle bir
güzel,
hani
ama
şiir
çok
de var,
güzel,
beyit
çok,
de var.
Çok güzel, evet.
Dolayısıyla bir, yani işte güneş çok zahir. İnsan ruhu da öyle ya. Ruh, evet. Ruh olmadan hayat olmadığını herkes biliyor. Hatta şeyler bile hocam, bu Freud vesaire, Allah'ın varlığına inanmıyorlar ama ruhu inkar etmiyorlar yani. İşte psikolojinin, modern psikolojinin kurucusu onlar. Onlar bile ruhu inkar etmiyor.
Ruhu inkar etmiyorlar da ruhun kaynağını bilmiyorlar.
Ya da
nereden
işte,
geldiğini bilmiyorlar.
Ya da emmareden, yukarısından haberleri yok.
Haberleri yok. Şimdi burada şems-i can bakis, şems-i can dedi. Esasında can güneşimiz, içimizdeki güneş, gönül güneşimiz, orası baki. Orada ne dün ne bugüne itibar olmaz. Orası için, yani ruh için esasında ne geçmiş ne gelecek diye bir mefhum yoktur.
Hatta işte onun için ruhun yaşı olmaz diyorlar.
Tabii,
yani
evet,
bedenin yaşı
doğru,
oluyor da.
Doğru. Beden yaşlanıyor da ruh yaşlanmıyor. Ruh daima diri ve taptaze kalıyor. Ama burada tabii bir de şems-i can baki istediğinde herhalde burada Şems-i Tebrizi'yi
ona
de
da bir
kastediyor.
Telmih var herhalde.
Telmih var. Çünkü o Şems-i Tebrizi'den önceki hayatını hayattan saymayacak kadar Şems-i Tebrizi'ye bağlı bir insan.
Hamlık diye söylüyor hocam. Hambuden.
Evet ya, o yüzden aşk ve şeyi ondan öğrenmiş Hazreti Mevlana.
Aşk
Aşk
yolunu,
ve muhabbeti,
tarik-i
aşk yolunu.
şuttarı.
Evet, ondan almış. Ama burada ne diyor? Esas bu dışarıda gördüğümüz cihanın güneşi diyor, fani olduğu halde o canın güneşi bakidir. Ruh asla ölmez. Sadece ne değiştirir? Kalıp değiştirir. Yani Allah'tan gelmiş ve nefaktü fihi min ruhi, bedenimize girmiş. Bedenden çıktı mı kendi alemine gider, yolculuğuna devam eder. Sadece esasında orada Efendimizin dünya tarifi var ya, sanki insan ile dünya yorgun bir yolcunun bir ağaç gölgesine sığınıp orada bir müddet dinlenmesi, dinlendikten sonra da yoluna devam etmesi gibi bir mola yeri sanki.
Evet.
Dünyanın. Tabii. Burada ruh bir mola vermiş. Nerede? Bedenin içinde mola vermiş. Ama alemiyle kopması yok, devam ediyor irtibatı.
Evet.
Böyle bir ruh için burada bir de şu var. Mesela gerçekten zaman yönetimi bugün gittikçe çok önem kazanıyor. Biz zaman bazen geçmişe dikkatimiz kayıyor.
Şu anı kaçırıyoruz.
Ondan meşgul olurken şu anda karşılaştığımız anı kaçırıyoruz. Veya gelecek hayali kuruyoruz. Yani oturdu ahır sekisi çağırdı İstanbul türküsü. Gelecek hayali kurarken bu anı kaçırıyoruz. Halbuki ya bırak. Bak geçmişe sabırla sünger çek. Geçmiş seni kendisine bağlamasın. Seni senden almasın. Anına konsantre ol. Gelecek hayali de kurma. Eğer ömrün varsa gelecek. Nasıl olsa geliyor. Geldiği zaman değerlendirirsin. Ama sen şu içinde bulunduğun anı değerlendirmek varken ki bu an gitti mi bir daha geri gelmiyor.
O zaman gelecekte ulaşacağına da ulaşamıyor hocam. Şu anı kaybedince.
Zaten burada bir şey var yani. Eğer siz anınızı çok iyi değerlendirirseniz. Geçmişiniz de çok sağlam olur. Geleceğiniz de çok garanti olur. Ama geleceği de karartan, geçmişi de çürüten şeye baktığınız zaman bu anı kaçırmak, anı değerlendirmemek. O yüzden demişler ya, Es-Sufi İbnül Vakt. Evet. Sufi içinde bulunduğu anın oğludur. Anana dönük, anda yaşamak, anda olmak evet. diyorlar ya şimdi bu. O yüzden hatta buna Cüneyd-i Bağdadi diyor ki İbnül Vakt demek rüzgarın önündeki yaprak gibi zamanın ve vaktin önünde savrulan adam demektir. İradesiz, kişiliksiz ve kimliksiz bir insan. Halbuki diyor Sufi Ebul Vakt olmalıdır. Zaman da bizi savurmamalı.
O bak zamanı tasarruf etmeli, yönetmeli.
Zamanı da biz yönetelim diyor. Zamanımızı biz kullanalım. O yüzden Ebul Vakt olmak lazım diyor. O yüzden sık sık biz söylediğimiz bir şey var. Sabır, geçmişe sünger çekmek. Tevekkül, geleceğe Allah'a havale etmek. Rıza da şu içinde bulunduğumuz anda karşılaştığımız sıcak olaylara karşı tavrımız. Onu rızayla karşılamak. Çünkü o da olmuş bitmiş zaten. Geçmişe intikal
etmiş. Esas mesele demek ki hocam ömrü zayi etmemek. Arapların güzel bir sözü var. Diyor ki فَلْيَبْكِ عَلَى نَفْسِهِ مَنْ دَاعَ عُمْرُهُ. Yani ömrünü zayi eden bıraksın başkasına ağlamayı, sızlanmayı kendine ağlasın. Ömrü zayi etmek en büyük iflas.
Hatta ben burada hep şöyle de söylerim bazen. Ya gariplik esasında bir anlamda da gaflettir. Gaflet, Allah'tan gafil olmak, Allah'tan ayrı düşmek tamam. Ama bir de burada şu da var. Biz yaşarken düne hiç şey yapmayacağız. Düne yaslanacağız. Bugüne basacağız ama yarına da bakarak yürüyeceğiz. O yüzden buradaki üç temel tasavvufi makam çok önemli bir makam. O yüzden mesela ben uykuda geçen hayatı hayattan saymam. Niye? Ya ha ölmüşsün, ha uyumuşsun. Hiçbir şey yaptığın hiçbir şeyin farkında değilsin. O yüzden velilerden birisi diyor ki insanoğlunun 70 yıllık ortalama ömrü var. Bunun 35 senesi gece diyor, çık yarısını. Yani
vücudun ihtiyaçları, yaptığımızın
hiç farkında değiliz. Yaşadık mı? Yaşamadık mı? Sanki yarı ölümü yaşıyoruz. Efendim, bunun 15 senesi de çocukluk diyor. Yani gündüzüyle gecesiyle çık. Ne kaldı geriye? Yani 35, 40, 50, 20 sene mi kaldı? Bu 20 sene içerisinde bu ömrümüzü nerede kullandığımıza bakalım. Tuvalette geçen zaman, yalan söylediğimiz zaman, gaflette geçen zaman, günahla geçen zaman, mahalle yaniyle geçen zaman. Ya Allah'a adanmış şu 20 yıllık ömürde, aktif ömürde. 5 seneyi biz Allah'a adanmışlığımızı ispat etsek cenneti garanti ederiz. O yüzden bazen şeyde bakıyorum işte, gazetelerde okuyoruz. Bir hanımların 7,5 senesi ömrünün tuvalet masasında geçiyor.
Süslenmede
geçiyor mesela 7,5 sene. Hiç farkına varmıyor insan ama her gün yaptıklarını biriktir toplayınca ve üst üste koy say. Bizim arkadaşımız askerlik hesabı yapıyordu. 6 ay var askerliğe. 15 gün kaldı tezkereye dedi. Bu hesabı nasıl yaptın dedim ben. Dedi ya bu evet 6 ay ama bunu dedi. 3 ayı gece çık dedi ya bunları. 3 ay. 3 ay mı kaldı? Ondan sonra 2 ayda dedi cumartesi pazar onu da çık. Ne kaldı geriye? 1 ay kaldı. Bu 1 ay içerisinde kaytardığımız zamanlar işte yemekte geçen zaman, şunda geçen zaman, bunda geçen zaman... Onları da düştüğün zaman aktif askerliğe 15 günümüz kaldı dedi tezkereye dedi.
Kendini iyi teselli etmiş.
Gerçekten ya ömür de böyle esasında. Ömür de böyle. O yüzden burayı tekrar gündeme getirmemizin sebebi bu meseleyi tekrar dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin dikkatini sunmak istedik. Zaten buradan önce can güneşi bakidir. Onun için dünyanın geçmiş zamanın itibarı olmaz diye derken buraya odaklandık. Şimdi devam ediyor bakın. Şemsler harici gerçi hest fert. Mituan hem misli o tasvir gert. Evet diyor ki bu güneş, cihan güneşi dışarıda tektir ama sen bunu yine de aynı onun benzerini tasvir edebilirsin, resmini çizebilirsin, fotoğrafını çekebilirsin. Evet güneş tek ama bunları şekillendirmek mümkün, takip etmek mümkün. Efendim işte doğarken, tepedeyken, batarken grubu ayrı güzel, zevali ayrı güzel, efendim tuluğu ayrı güzel bunları resmedebilirsin. Ama yalnız diyor ki bak şemsi can ki o haricamet ez esir. Yalnız can güneşi var ki diyor bu tabiat aleminin dışındandır. Şimdi,
onu tasvir edemezsin.
Onu tasvir edemezsin.
Aşkı, ruhu onları nebudeş, anlatmak mümkün evet, değil.
Nebudeş der zihnü der hariç nazir. Ve onun ne dışarıda da ne içeride de bir benzeri naziri de yoktur can güneşinin. Yani
bir de hocam eskilerin şeyi var. Tasavvuru harici, tasavvuru zihni. Yani evet. İnsan aklında, zihninde de bir şeyi canlandırabilir. Ya ruhu zihninde de canlandıramıyorsun mesela.
Tabii canım adam nasıl bir şey bilmiyorsun.
Evet.
Çünkü yani yes'elûneki anir ruh. Kulir ruhu min emri Rabbi. Rabbi. Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Zaten insanoğlunun hılkatini tanımlarken bir şey var. Halk alemi tarafı var. Bir de emir alemi tarafı var. Halk alemi tarafı hep halaka fiiliyle ifade edilen Kur'an-ı Kerim'de topraktan yarattık. Çamurdan yarattık, işte efendim balçıktan yarattık gibi. Hep halk, halaka fiiliyle evet. ifade edilen. Ona halk alemi diyoruz.
Daha çok maddi yönü olan
tabii
varlıklar.
Tabii maddi alem, beden tarafı. Evet. Bir de ama emir alemi var. Emir alemi de işte bu şey.
Kün emriyle yaratılan ruhani.
Kulir ruhu min emri Rabbi. Ve nefaktü fihi min ruhi. Evet. Bir de emir alemi tarafımız var. O da ruh. Tabii burada kalp, ruh, sır. Hafî ahfâ diye ruhani tarikatlarda bunun da kademeleri var.
Yani ruhun şeyleri gibi hocam, boyutları gibi veya evet, farklı
evet. basamakları gibi,
merkezleri öyle gibi.
Ruhun tezkiye edildikçe, tasfiye edildikçe kazandığı kıymet. Onu ifade eden basamaklar bunlar. Kalbin bile öyle şeysi var mesela. Kalp var. Efendim, lüp var.
Lüp var.
Ondan sonra
Fuat var.
Fuat var. Sadır var mesela. Bunlar aynı manaya gelen kelimeler gibi ama aralarında şey, çok nüans farkları
hatta
var.
Hatta bir noktayı Süveyda falan da tabii, diyor. İçinde evet, tabii evet, Süveyda. Bir noktaya kadar.
Tabii Süveyda. Mesela sadır işte kalbin şeysi.
Dış.
Bu hayvanlarda da olan yürek diyelim biz ona. Ama kalp hayvanlarda kalp yok. Kalp esasında insan hayatının en şuurlu merkezi.
Sanki böyle İmam Gazali'ydi hocam. İki bir maddi kalple manevi evet. kalbi
o da,
ayırıyor.
O da ayırıyor. Tabii işte yani, biz onu sadır diyerek ayırıyorlar.
Bedenimizin hani bir evet. merkezi de kalp olduğu gibi ruhun evet. da bir manevi tabii. merkezi evet. gibi değerlendiriyor İmam Gazali sanki
evet.
onu.
Evet. Onu zaten kalbi manevi, kalbi suri evet. diye de söylüyorlar ya.
Ya da işte öbür maddi olana kalbi var. Sanevberi diyor. Şeye benzetiyorlar. Evet. Çam kozalağı gibi diye.
Evet.
Maddi olanı.
Evet. Ama burada asıl olan şey hayatın gerçekten merkezi kalp. Efendimiz diyor ki dikkat edin insan vücudunda bir organ vardır ki o organ düzeldi mi bütün vücut düzelir. O bozuldu mu bütün vücut bozulur. Şimdi burada kalbe gelen dürtüler var. Buna havatır diyorlar ya şeyde evet. bizim tasavvuf tabiriyle.
Evet.
Bu havatırların nefsani olanı var. Efendim meleki olanı var. Rabbani olanı var.
Şeytani olanı var.
Burada eğer gelen bu dürtüler diyelim, bu havatır eğer kitaba ve sünnete uygunsa o ya melekidir ya da Rabbani'dir. Tamam. Onda bir sıkıntımız yok. Ama şeytani ve nefsani nasıl birbirinden ayırt edeceğiz? Çünkü kalpte hangi duygu egemen olursa kalp iktidar onun eline geçer. Kalp akla emir verir. Akıl da bedene talimat verir, onu davranışa dönüştürür. Yani bir işin, halin, efendim işte amele intikali ya da davranışa dönüşmesi, fiile dönüşmesi. Şimdi burada diyor ki şeytanın esas gayesi seni Allah'tan alıkoymak. Şeytan seni bir zaafından dener. para zaafını kullanır. Baktı ki yerinden seni oynatamadı. Bu sefer kadın tarafını, şehvet tarafını kullanır. Şehvet tarafında da seni efendim yoldan çıkaramadı. Servet tarafını kullanır. Yani her türlü
taktik değiştiriyor sürekli.
Kalıp değiştirerek, hedef değiştirerek gaye seni Allah'a isyan ettirmek.
Şimdi ayette diyorum vesvas el hannas.
Evet.
Çok vesvese veren ve pusuda bekliyor. Ya pusuda evet. Bekleyen ne yapar? Hangi fırsatı bulursa onu.
Evet ya. Ya ama nefsani olansa nefs diyor tatmin olmak ister. Aynı isteğini elde etmeye çalışır.
Hani kör nefis derler hocam. Birkaç takıntısı var hep aynı yere vuruyor. Hep
aynı yere vuruyor. Niye? Nefs o istediğini alıp tatmin olmak istiyor. O yüzden sen onu şimdi başını gösterdi dediğini yaptıramadı sana. 15 dakika sonra bir daha aklına getiriyor. 2 saat sonra bir daha getiriyor. 5 saat sonra bir daha getiriyor. Ama hep aynı şeyi getiriyor ki esas o da isteğini elde etsin ve seni kendine bende etsin. Bu da nefsani. Bu ikisinden de uzak durmak lazım. Ama ikisinin de ortak özelliği nedir? Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine aykırı talepleri olan havatır ya da dürtüler diyelim biz ona. Çok önemli. Ben bunda
şeyde de hocam ayet-i kerimede de şeytan hani sümmele etiyene min beyni edihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim.
Ya. Her
o dediğinizi yapmış. O da şey yapıyor. Yani her önden,
tabii,
arkadan,
tabii,
sağdan,
tabii,
soldan.
Tabii.
Ama diyor bazı alimler diyorlar ki aşağıdan ve yukarıdan demiyor.
Evet.
Şimdi yukarıdan olan işte Rahmani Meleki. Tabii evet. Aşağı yukarı bu manevi yukarılık.
Amenna,
yani. Sadece
tabii,
şey
tabii,
değil.
Tabii.
Ama şeytan dört yönden ön, arka, sağ, sol yanaşacağım diyor. Onları öyle yoldan çıkarmışlar. Alttan gelen demek ki hocam manevi olarak tabii. O nefisten geliyor. Alttan evet. Geliyorsa manevi olarak bu evet. Maddi bir yön değil ama dört yönden geliyorsa,
evet, o da
taktik
ayrı bir,
değiştiriyorsa.
Ayrı bir kriter, evet. Yani, ayrı bir ölçü.
Demek ki alttan gelen hocam nefsine o tek yön aynı
evet,
şey istiyor.
Evet. Ama,
belki
ama,
öyle
ama
yorumlanabilir
çok,
zannederim.
Çok önemli bir şeyler bunlar ya. Bu Hazreti Pir gerçekten şey yapmak mümkün değil ya. Her okuduğunuzda farklı bir pencere açıyor size yani. Yine devam ediyor bakın. Der tasavvur zat-ı uğra gunç ku ta derayet der tasavvur misli u. Şimdi bu can güneşi dediğimiz onun zatı zihinlere sığmaz ki diyor. Onun misli bir tasavvuru ortaya konsun. Yani işte ruhu nasıl tasvir edin? Ne zihnen ne de şeklen. Yani maddi bir tarafı yok ki öyle tutarak anlatalım. Ama zihnen nasıl bir ruh, nasıl, nereden gelmiş, nasıl tasavvur edelim. Ama burada da yine Hazreti Pir'in bir ölçüsü var. O da hani demin bir şey söyledik ya. Cenab-ı Hakk'ın varlığı zuhurunun şiddetinden hafidir, mahfidir. O kadar her yerde zahir ve batın ki mesela biz bu elektrikler çok sıkı kesilip yanıp sönüyor. Ama çok sık kesilip yanıp söndüğü için gözümüz aradaki bu farkı göremiyoruz. Evet. Sürekli aydınlık zannediyoruz. Öyle değil. İşte Cenab-ı Hakk'ın da zuhurunun tecellisi o kadar güçlü ki biz onu o zuhurunun gizliliğinden göremiyoruz. Evet. Ya da parlaklığından
şey
gözümüz
hocam,
kamaşıyor.
Karanlık bir gecede çok kuvvetli bir projektör tutulduğu zaman insan veya lamba arkasını göremiyorsun.
Tabii hayır bir de yani gözünüz kamaşıyor.
Göz kamaşıyor.
Yani güneşin fazla gelmesinden gözünüz kamaşıyor. Araba kullanırken mesela tam güneşe geldiniz. O gölgeliği indirmeniz lazım gölgeliği.
Evet.
O yüzden ama bu şunu söylüyor Hazreti Pir. Allah'ın varlığı Cenab-ı Hakk'ı zatıyla bilmek mümkün değil. Aklımızla bilmemiz mümkün değil ama tecellilerle biliriz. Her yerde zahir ve bahir bir kudreti ilahiyi görüyoruz. Her şeyde var, her renkte var, her seste var, her nefeste var. Yeter ki görene.
Ya işte vücudum bizden kendi varlığımızda da bir misal vermiş hocam.
Evet.
Kendi ruhumuz.
Evet,
yani biz
yani.
Ruhumuzu bile bilemiyoruz.
Yani
kendi ruhum
tabii.
Var mı? Var. O ruh çıktı mı insan ölüyor.
Zaten şey de öyle şimdi. Yani, ruh da zatını bilmek mümkün değil ama
evet.
Yalnız tezahürüyle.
Devamlı hissediyorsun.
Tanıyoruz. Nasıl tanıyoruz? İşte babamız. Ya bize bir ömür boyu bizi besleyen, büyüten, şefkatle kucaklayan babamız ölmüş. Elleri yana düşmüş, gözleri solmuş.
Ne eksilmiş,
ne
değişmiş.
Ne bakıyor, ne söylüyor, bir şey. Ne oldu? Ya bir şey gitti ama bir şey tutan her şey gitti. İşte odur gitti. O yüzden ruh da tezahürleriyle apaçık bilinir. Ama tezahürleriyle bilinir. babamızda görürüz. En yakınımızda ölende görürüz. Bazen de bir noktaya gitmiyor. Felç oluyor eliniz evet. mesela.
El yerinde duruyor, parmak yerinde duruyor.
El yerinde duruyor ama ruh oraya gitmediği için orası hissetmiyor, yaşamıyor mesela. O yüzden bunlar bu can güneşinin, ruh güneşinin esasına geçen zihnen de hariçte ve batında tasviri ve şey mümkün değildir. Çun hadis, bak çun hadisi ruhi Şemsüddin resid, şemsi carum asuman serder keşid. Burada da gerçekten...
İşi yine Şems-i Tebrizi'ye dediğiniz gibi oraya bağladı Hazret.
Şemsettin Tebrizi'ye bağladı. Bu diyor ki konu Şemsettin'in cemaline gelince, güzelliğine gelince diyor bak dördüncü kat göğün güneşi de uçup gitti, sönüverdi diyor. Şimdi Şems-i Tebrizi ortaya çıkınca nuru alem öyle bir aydınlattı ki nasıl dünya güneş güneşi... çıktığı zaman ay kayboluyorsa Şems-i Tebrizi'nin o aydınlık yüzü ortaya çıkınca da
dünya güneşi,
cihan güneşi kayboldu diyor. Ya da ondan başkasını göremez oldum diyor. Bak bu müthiş bir bağlılık, müthiş bir sevgi alameti. Ancak bunu bu kadar güzel tasvir edebilirsiniz. Şimdi burada Hazreti Mevlana Şems lafzının zikri dolayısıyla konuyu Şems-i Tebrizi'ye getiriyor. Ve o manevi güneşin benzersiz aydınlığına karşı cihan güneşinin bile mahcup olduğunu söylüyor. Dünya güneşinin söndüğünü söylüyor. Şems-i Çağrum Asman denilerek güneşin dördüncü kat semaya nispet edilmesi eski heyetçilere, astronomlara göredir.
Eski astronomi, evet. O günün astronomi anlayışına
ama
göre.
Ama Hazreti Şems diyor, nispetinden de anlaşılır üzere Tebrizlidir. Ve Evliyaullah Hazretleri'nin maşukiyin kısmındandır diyor.
Şu tarihin aşk evet. ehli.
Hani şey var ya, Tarik-i Ebrar, Tarik-i Ahyar,
Tarik-i Şuttar.
İşte bu Tarik-i Şuttar ehlindendir diyor bu Şems-i Tebrizi. Efendim, Hazreti Mevlana'nın büyük oğlu Sultan Veled diyor ki Allah'ın aşıkları ile maşuklarının üç derecesi vardır. Hallacı Mansur birinci derecede aşıklardandır. İkinci mertebe bunun, üçüncü mertebe de onun fevkindedir. Bakın, Allah Allah yani.
Yani şey o, daha yüksek.
Tarik-i Şuttar'ın birinci derecesi Hallacı Mansur. İkinci derecesi bundan yüksek. Üçüncü evet. derecesi ondan da yüksek diyor.
Evet.
Şimdi o hangisi? Şöyle söylüyor bunu. Bu üç mertebe erbabı halk tarafından bilinir. Maşukini ilahiyeden birinci derece olanları, aşıkların üçüncü derecesinde bulunanlar yalnız ismen bilirler. İkinci ve üçüncü derecede olanları tanıyamazlar. Hazreti Şems ise maşukini ilahiyenin son derecesinde bulunanlardan biridir diyor. Sultan Veled söylüyor bunu.
Tabii.
Allah Allah. Hazreti Şems Evliyaullah'ın mesturin yani gizli velilerinden biridir. Mevlana'nın menakıbını yazmış olan Feridüddin Sipahsalar Şems'i Mevlana'dan başka inlamadı, başka kimse anlamadı diyor. Halbuki demek ki Sultan Veled de anlamış. Yani sadece Mevlana'dan başka kimse
yani
anlamadı.
Işte, yani tam manasıyla, hakiki evet. manada diye belki evet. yorumlanabilir.
Evet. Zaten Şems-i Tebrizi geliyor diyorlar. Hemen çıkarıyor, cüppesini veriyor. Halbuki ortada
ki yalan söylüyor bu Şems-i adam diyorlar.
O da diyor ki bak yalanına ben cüppemi, gerçeğine canımı
veririm. Kaftanımı gerçek
ya.
Olsa.
Ya canımı veririm diyor. Böyle bir derin muhabbet ve bağlılık. En son şunu söyleyelim. Burada esas bir şey söylüyor Hazreti Tahirül Mevlevi Hazretleri. Beyazlı Bestami karpuzun nasıl yenilmesinin sünnet olduğuna dair kendisine haber vasıl olmadığından onu yemeyecek kadar peygambere bağlılık göstermiş bir veli.
Şeyle herhalde şeyi anlatıyor hocam. Mevlana ile Şems'in görüşmelerindeki evet, evet. o şeyi konuşmayı anlatıyor.
Evet. Fakat diyor zaten Risalet günde 70 defa istiğfar ederken Bayezid Sübhani ma azame şani
diyordu.
Ya Rabbi senin şanını tenzih ederim. Senin şanın efendim ne kadar yücedir. Benim şanım da ne kadar yücedir diyor senin. Bak kendimi tenzih ve takdis ederim diyerek başlıyor. Hazreti Mevlana Bayezid bir veli-i kamil olmakla beraber Resul-i Ekrem kadar mütehammil değildi. Yorum çok güzel ama. Onun için mazhar olduğu tecelliyat dolayısıyla öyle demeye başladı. Aleyhissalatü vesselam ise her gün 70 yahut 100 kere mazhar-ı tecelli olur ve her birine tahammül gösterirdi. İstiğfarı da terakki elediği derece nispetle evvelki derecesinin aşağıda kalmasından ileri gelirdi diye yorum yapıyor.
Şey gibi hocam, bir bardak düşün. Çeşmenin ya. Altına bir bardak koyuyorsunuz. Kuvvetli açtığınız zaman suyu taşıyor.
Evet.
Yani biraz herhalde ona benzetiyor. Üstüne,
ona benzetiyor tabii. O yüzden
ama
diyor.
Ama koca kazanı koysan.
Sübhani muazzame şani evet, diyor yani. Beyazıt Bistami.
Yani peygamberimiz mi üstün, Beyazıt evet. mi üstün falan gibi de evet. hani öyle bir soru sordu
evet.
söylenir.
Evet. Buradan bugünkü Mesnevi'de mesajımızı buradan noktalayalım.
Eyvallah.
İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden aynen devam ederiz.
Eyvallah. Ali'cim. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, programımızın bugünkü kısmının sonuna gelmiş olduk. İnşallah bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Evet.